Item 21, Kin, Robert Ludlum, sayfa 242. Adrian genç kandidi uyandırmamak için usulca kalktı yataktan. Daha saat gecenin 9:30'uydu. Barbara onunla beraber olabilmek için Boston'daki cuma derslerini erteleyip gelmişti. Adrian onu 5'te havaalanından almıştı. Adrian usul usul yürüyerek bir koltuğa oturdu. Gözleri yatak odasındaki masada duran çantaya ilişti. Geceleri bunu oturma odasında bile bırakmıyordu. Jim Nevins bu konuda dikkatli olmasını söylemişti. Nevins bazen bu konularda fazla endişe ediyordu doğrusu. Barbara yüzüne düşen açık kahverengi saçları iterek yatakta doğruldu. ''Çok ciddi gözüküyorsun ve çırılçıplaksın.'' ''Affedersin, seni uyandırdım galiba.'' ''Hayır, saat kaç?'' 10:20 var. Genç kadın gerilince üstündeki çarşaf sıyrılarak iri dik göğüsleri ortaya çıktı. Barbara onun heyecanla baktığını görerek gülümsedi ve üstünü örtüp arkasına yaslandı. ''Biraz konuşalım. Bütün gece benden söz ettik. Burada durum nasıl? Yoksa bunu söylememen mi gerekiyor? Jim Nevins bu otel dairesine mikrofonlar yerleştirildiğinden emindir mutlaka.'' Adrian gülerek bacak bacak üstüne atıp yandaki masada duran sigaralarla çakmağa uzandı. Jim bu konuda çok ihtiyatlı. Kağıtları daima çantasına koyup yanında taşıyor. Bunların kopyalarını da çıkartmıyor. Şimdilik çalıştığı yerde bu soruşturmayla ilgili olmayanların durumu bilmelerini istemiyor. Şaşılacak şey doğrusu. Telefon çalınca genç adam hemen kalkıp komodine yaklaştı. Arayan annesiydi ve sesindeki endişeyi de gizleyemiyordu. ''Babandan haber aldım.''
''Ne demek istiyorsun anne?''
''Baban geçen pazartesi Paris'e uçtu. Oradan da Milano'ya geçti.''
''Milano'ya mı? Neden?''
''Bunu size kendisi anlatacak. İkinizi de pazara burada bekliyor.''
''Bir dakika.''
Adrian'ın kafası hızla çalışıyordu artık.
''Bunu yapabileceğimi sanmıyorum.''
''Yapman gerekiyor.''
''Durumu bilmiyorsun anne ve bu ara anlatmama da imkan yok. Fakat Andy de beni görmek istemeyecektir. Zaten ben de onunla karşılaşmayı arzu etmiyorum. Bu şartlar altında hoş olmaz.''
Annesinin sesi birden buz gibi oldu. ''Neden söz ediyorsun sen? Ne yaptın?''
Adrian durakladı. Aramızda bir tartışma çıktı.
''Ne olursa olsun önemi yok. Babanızın size ihtiyacı var.''
Kadın kontrolünü kaybetmek üzereydi.
Başına bir şey geldi. Başına bir şey geldi. Güçlükle konuşabiliyor.
Birden konuşma kesildi ve genç adam otelin santral memurunun sesini duydu. ''Bay Victor Fontin, konuşmayı yarıda kestiğim için özür dilerim fakat sizi acele aradılar.''
Annesi New York'tan ''Ah tanrım'' diye fısıldadı. Adrian atıldı.
''Bunun babamla ilgisi varsa seni hemen arayacağım. Tamam santral, şimdi.''
Daha fazla konuşamadı. Birden ağlayan, bağıran bir kadının güç anlaşılan sözlerini duydu. ''Adrian, Adrian, o öldü, öldürdüler.'' Çığlıklar odaya doldu. Bu ses Adrian'ın müthiş bir korkuya kapılmasına yol açtı. İlk kez ölümle karşılaşıyordu. Telefondaki ses Carol Nevins'di, yani Jim Nevins'in karısı. ''Hemen geliyorum.'' Telaşla giyinirken Barbara dedi, ''Anneme telefon et. Sahildeki evde o arayanın babamla ilgili olmadığını söyle.'' ''Peki kimdi?''
''Nevins.''
''Ah tanrım.'' Adrian binadan çıkar çıkmaz bir taksiye atlayıp Nevins'in adresini verdi.
Ne olmuştu? Carol ne demek istemişti? Onu kim öldürmüştü?
Taksi Nevins'in oturduğu apartmanın yarım blok gerisinde durdu. Sokakta araçlar sıralanmış, yolun açılmasını bekliyordu. İleride dönen ışıklar vardı. Adrian taksiden atlayıp arabaların arasından geçip yaklaştı. İki polis onun önünü keserek ''Buradan kimse geçemez.'' dediler. Fakat Adrian onları atlatarak geçmeyi başardı. İleride camları kırılmış, madeni kısımları birbirine geçmiş bir araba vardı. Adrian bunu hemen tanıdı. Jim Nevins'in otomobiliydi. Bir can kurtaranın kapısı açıktı. İki sağlık memuru üstüne battaniye örtülü sedyeyi can kurtarana götürüyorlardı. Elinde doktor çantası olan bir adam da onların yanındaydı. Adrian kendisine engel olmaya çalışan bir polise ''Avukatım'' dedi. ''Ölen kimse de arkadaşım sanırım.''
''Evet, adı Nevins mi?''
''Kendisi öldü. Bana güvenin. Ona bakmamalısınız.''
''Anlamıyorsunuz. Bakmam gerekiyor.''
Adrian battaniyeyi çekince dehşetle durakladı. Midesi bulanıyor fakat gözlerini cesetten alamıyordu. Nevins'in yüzünün yarısı uçmuş, kemikler ortaya çıkmıştı. Boynunun yarısı da parçalanmıştı.
''Aman Tanrım.'' Doktor çarşafı örterek sağlık memurlarına can kurtarana gitmelerini söyledi. Sarı saçlı geç bir adam olan Doktor Adrian'a "Otursanız iyi olacak," dedi. "Gelin sizi bir arabaya götüreyim." Adrian mide bulantısını yatıştırmak için zorlukla nefes almaya çalıştı. "Yok yok, ne oldu?" "Henüz bütün ayrıntıları bilmiyoruz. Siz gerçekten avukat mısınız?" "Evet, o da arkadaşımdı. Ne oldu?" "Arkadaşınız arabasıyla sola saparak apartmanın garajına girmeye kalktığı sırada arkasında römork olan ağır bir kamyon kendisine çarpmış. Kamyon bir an durakladıktan sonra son hızla uzaklaşmış. Bir tanık bunun kiralanan kamyonlardan biri olduğunu söyledi. Üstünde kiralayan şirketin adresi varmış." Adrian'ın birden aklı başına geldi. "Beni polislerin arasından geçirip arkadaşımın arabasına götürebilir misiniz?" "Ben doktorum, polis değilim." "Lütfen bunu bir dener misiniz?" Birlikte arabaya doğru gittiler. Nevins'in arabasının sol tarafı olduğu gibi içine göçmüştü. Polis öfke ve bezginlikle "Hey doktor!" diye seslendi. "Ne yapıyorsun?" Başka bir polis de Adrian'ı önlemeye çalıştı. "Haydi oğlum, buradan git." Doktor hemen bir numara yaptı. "Benimle tartışmayın. Hemen patoloji laboratuvarına telefon edin." Adrian'ı kolundan tutup çekti. "Haydi istediğin örnekleri al da gidelim. O laboratuvardan geldi." Adrian arabaya bakınca doktor anlamlı ekledi. "Bir şey görüyor musun?" Adrian görmüştü. Nevins'in çantası arabada yoktu. Nevins'in çantasındaki kağıtlar arasında Saigon'da bir subayın ifadesi de vardı. Bununla göz birliğini mahkemeye vereceklerdi. Ve kardeşine 5 gün süre vermişti. Ah, ne büyük hata yapmıştı. İkinci kısım. Victor kuzey sahilindeki evinin denize bakan odasında yatakta yatarken Selanik treni son kurbanını da aldı diye düşünüyordu. Bundan böyle bu tren yüzünden başkalarının ölmesi için bir neden yoktu. Enrici Gaetomo son kurbandı ve onun ölümüne de acımamıştı. Çok az zamanı kaldığının farkındaydı Victor. Bunu Jane'in ve doktorların gözlerinden anlıyordu. Bu da beklenen bir şeydi. Bitkin vücudunun dayanacak hali kalmamıştı artık. Adeta bir hayat önceki o Temmuz gününde olanlardan hatırlayabildiği kadarını sekreterine yazdırmıştı. Zenope'nin yolladığı kasanın bulunması ve sorumlu kimselerin bunun içindeki belgeleri değerlendirmeleri gerekliydi. Bunun bir gün rastlantı sonucu ortaya çıkarılmasını istemiyordu. Bu tehlikeli olurdu. Bu işle oğullarını görevlendirecekti. Selanik onların işiydi artık. İkizler onun yapamadığı işi başarıp o kasayı bulacaklardı. Fakat henüz anlayamadığı bir şey vardı. Oğullarıyla konuşmadan bunu öğrenmeliydi. Roma'nın bilgisi ne kadardı? Vatikan Selanik treni konusunda neleri biliyordu? Bu yüzden New York'taki başpiskoposlukta görevli o yüksek rütbeli din adamını çağırtmıştı. Land adındaki adam aylar önce hastaneye onu görmeye gelmişti. Fontin dışarıdan yankılanan ayak seslerini duydu. Rahip gelmişti. Ağır kapı sessiz sedasız açıldı. Jane ziyaretçiyi odaya soktuktan sonra çıkıp kapıyı da kapattı. Rahip elinde deri kaplı bir kitapla yaklaştı. "Victor, geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi. Rahip gülümseyerek elindeki kitabı işaret etti. "Fontini Kristilerin tarihçesi Bay Victor Fontini. Bunu görmeyi isteyeceğinizi düşündüm. Yıllar önce bunu Roma'da bir kitapçıda buldum." Rahip kitabı komodinin üstüne bırakarak Victor'un elini sıktı. O anda birbirlerini ölçmekteydiler. Land 50'sinden fazla yoktu. Orta boylu adam geniş omuzluydu ve yüz hatları da sertti. Ela gözlü rahibin simsiyah kaşları kır saçlarıyla bir tezat oluşturuyordu. Zeki bakışlı, cana yakın bir tipti. "Yüzyılın başında yazılmış ve aileyi öven bir kitaptır korkarım. Değeri de yoktur pek. Lütfen oturun Bay Land." Yatağının yanındaki koltuğu işaret etti. İki adam bakıştılar. Victor konuşmasını sürdürdü. "Birkaç ay önce hastaneye geldiniz. Bunun sebebi neydi?" "Hayatını çok yakından incelediğim bir insanı görmeyi istemiştim. Açık konuşabilir miyim?"
"Yoksa bu sabah buraya gelmezdiniz sanırım."
"Bana ölebileceğiniz söylenmişti. Son duayı etmeme izin vereceğinizi düşünme cüretinde bulundum."
"Açık konuştunuz ve gerçekten cüretlisiniz."
"Bunu anlayarak bir daha sizi rahatsız etmedim. Siz nazik bir insansınız Bay Victor Fontin. Fakat duygularınızı gizleyemediniz."
Victor rahibin yüzünü inceledi. Hastanedeki gibi hüzünlüydü.
Neden hayatımı incelediniz? Vatikan hala araştırma mı yapıyor? Donati'nin önerisi reddedilmemiş miydi?
Vatikan daima araştırmalar yapar. Araştırmalar hiç durmaz. Donati'nin önerisini reddetmekle kalmadılar. Kendisini afarozla ettiler. Ölüsünü kutsal bir mezarlığa gömmeyi kabul etmediler.
Son iki sorumu yanıtladınız fakat ilkini değil. Neden siz?
Rahip bacak bacak üstüne attı. Ben siyasal ve sosyal tarihle ilgilenirim. Daha doğrusu belirli devrelerde kilise ile çevresi arasındaki uyumsuz ilişkileri incelerim.
Land hafifçe gülümsedi. Bunu yapmamın asıl nedeni kilisenin haklı ve ona karşı gelenlerin haksız olduklarını kanıtlamaktı. Fakat pek çok durumda bunun doğru olmadığını gördüm. Sayısız hatalı karar verilmiş.
Fontini Kristilerin idam edilmesi hatalı karar mı sayılıyor?
Rahibin sesi yumuşak fakat kesindi.
Rica ederim, ikimiz de bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu affedilmesine, kabullenilmesine imkan olmayan bir cinayetti.
Victor yine adamın gözlerindeki hüznü gördü.
Demek araştırmalarınız sırasında benimle ilgilendiniz.
Lang çekingen bir tavırla gülümsedi.
Siz benim için bir saplantı haline geldiniz. Amerikalı olduğumu unutmayın. Roma'da okuyordum ve Victor Fontin ismini iyi biliyordum.
Avrupa'da savaştan sonra başardığınız işleri bütün gazeteler yazdılar. Hükümetler kadar özel sektörü de etkileyebilen bir insandınız.
O çalışmalarım sırasında Vittorio Fontini Cristi'nin Victor Fontin olduğunu anlayınca ne kadar şaştığımı tahmin edebilirsiniz.
Vatikan dosyalarınızda yeterli bilgi var mıydı?
Rahip eliyle deri kaplı kitabı işaret etti.
Fontini Cristi'lerle ilgili bol bol bilgi vardı. Ancak sizinle ilgili pek bir şeye rastlamadım. Sadece Savarone'nin en büyük erkek çocuğu ve Victor Fontin adıyla tanınan bir Amerikalı olduğunuz kaydedilmişti.
Dosyada kalan Fontini Cristi'lerin Almanlar tarafından idam edildiği kaydıyla sona eriyordu.
Bu eksik bir sonuçtu ve tarih bile yoktu.
Bunun üzerine malları iade mahkemesinin kayıtlarını inceledim. Bunlar tamamdı.
Merakım da birden dehşete döndü.
Siz mahkemedeki yargıçlara bazı şikayetlerde bulunmuştunuz.
Kiliseyi de dahil ettiğiniz için bu suçlamalara inanamadığım gibi dayanamadım da.
Hem Rahipler Divanı'ndan birinin Giuliano Donati'nin adını da vermiştiniz.
İşte bu ipucu benim için yeterli oldu.
Yani Fontini Cristi'nin dosyasında Donati'nin adının geçmediğini mi söylüyorsunuz?
Bu ad şimdi var ama o zaman yoktu. Arşivciler bu ilişkiyi kayda cesaret edememişlerdi sanki.
Her afaroz olayında olduğu gibi Donati'nin kağıtları mühürlenmişti.
Ölümünden sonra bu belgeler bir yardımcısının yanında bulunmuştu.
Victor Fontin hafif sesle afaroz edilen rahip Enrici Gaetano diye mırıldandı.
Evet, gayet tam o. Bu mühürleri kırmak için izin aldım. Kendisini bir aziz sanan bir fanatiğin çılgınca sözlerini okudum.
Bu dosyalarda bulduklarım yüzünden İngiltere'ye gittim.
Tigiu adında biriyle kent dışındaki köşkünde konuştum.
Hava yağmurluydu ve kendisi kalkıp kalkıp ateşe odun atıyordu.
Ömrümde o kadar sık saate bakan bir adama rastlamadım.
Oysa kendisi emekliye ayrılmıştı ve gidecek bir yeri de yoktu.
Victor gülümsedi. İç sıkıcı bir alışkanlık. Bunu kendisine pek çok kez söyledim.
Çok iyi dost olduğunuzu hemen öğrendim. Kendisi sizden çok çekiniyordu.
Alec mi? Buna inanamam. O açık konuşmasını seven bir insandı.
Bunu size hiç itiraf etmemişti ama çekiniyordu.
Sizin yanınızdayken kendisini yetersiz bulduğunu açıkladı.
Bu arada bana pek çok şeyi de anlattı.
Campo di Fiori'deki idamlar, Celle Ligure'den kaçmanız, Loch Torridon, Oxfordshire, karınız, çocuklarınız
ve Donati, o adı sizden nasıl gizlediğini de söyledi.
Başka çaresi yoktu. Yoksa Loch Torridon operasyonu tehlikeye düşecekti.
Land konuşmakta güçlük çekermiş gibi durakladı. Selanik trenini de ilk o zaman duydum.
Victor hayretle rahibe baktı. Bu akla yakın değil. Siz Donati'nin yazılarını okumuştunuz. Evet, böylece onun çılgınca saçmalamalarının aslında çok anlamlı olduğunu anladım. Donati en gizli kağıtlarında bile durumu açıklamamıştı. Korkusu çok büyüktü. Sadece bir trenle onun içindeki şeyden söz ediyordu.
Bunu bilmiyor muydunuz?
Sonra öğrendim. Braward beni görmeyi reddetmeseydi daha da çabuk öğrenebilirdim. Kendisi birkaç ay sonra öldü zaten. Gaetano'nun atıldığı hapishaneye gittim. Fakat o demir telin arkasından bana bağırdı. Daha sonra Ortodoks Kilisesi'nin ileri gelenlerinden birini görmeyi başardım. Böylece bu çok yaşlı adamdan Selanik treninde Filoque inkarlarının bulunduğunu öğrendim.
Hepsi bu kadar mı?
Rahip Lent gülümsedi. Teolojik bakımdan bu yeterliydi. Konuştuğum ihtiyarda Roma'da onun rütbesinde olan kimseler de Filioque inkarının önemini kabul etmekteydiler. Ama ben böyle düşünmüyorum. Kilise o geçmiş yüzyılların, hatta geçmiş kuşakların kilisesi değil artık. Zamanla her bir şey değişiyor. Kilise de sosyal sorumluluklarını biliyor. Artık dünyayı tanıyoruz. Rahip iyilikten yoksun bir dünyada bunu temsil eden bir güçten söz ederek konuşmasını bitirmişti. Yani siz Selanik'ten gelen belgelerin kesinlikle neler olduğunu bilmiyor musunuz?
Bunun ne önemi var? En kötü olasılıkla bu bir din tartışmasına yol açabilir. Adı Nazaretli İsa olan biri yaşamıştı. O kalpten gelen sözler söylemişti. Sözleri yüzyılları aşarak bize erişti. Bunu Hristiyan olanlar da olmayanlar da kabul ediyorlar. Kendisine bir marangoz veya peygamber ya da Tanrı'nın oğlu denilmesinin ne önemi var? Önemli olanı onun içtenliğidir ve bu konuda tartışma olamayacağını da kabul edersiniz sanırım.
Victor Fontin'in gözlerinin önünde Campo di Fiori'deki ihtiyar Zenope keşişi belirdi. Bir Roma hapishanesinden çıkarılan bir parşömenden söz etmişti yaşlı keşiş. O parşömende yazılı olanları tahmin etmenize bile imkan yok. Bunun bulunması gerek ve ortadan kaldırılması. Çünkü hiçbir şey değişmemekle birlikte her şey değişiyor. Bu bilgili rahip yanımda oturan iyi adam yapılması gereken şeylere dayanabilecek miydi? Kendisinden bunu istemek doğru olabilir miydi? Ama ne olursa olsun bu işi ancak olağanüstü kimseler halledebilirlerdi. Oğulları için böyle kimselerden oluşan bir liste hazırlayacaktı. Land adındaki rahip de bir adaydı. Binbaşı Andrew Victor Fontaine'in elindeki belgeler kendisinin sahildeki depolara girme yetkisine sahip olduğunu belirtiyordu. Andrew doğru 4 numaralı depoya giderek oradaki göz birliği belgelerine bakacaktı. Bunlara ilişilmediğini gözleriyle görmek istiyordu. Sonra belgeleri yerinde bırakıp Danang ve Cantao'ya gidecekti. Yüzbaşı Jerome Barstow Cantao'daydı. Martin Green haklıydı. Göz birliğini Barstow ele vermişti. Yüzbaşı Tarkington adında bir subayla görüşmüştü. Kendisi askeri avukattı. Barstow savunmasını hazırlıyordu. Yani mahkemede bildiklerini açıklayacaktı. Barstow göz birliğinin gizli belgelerinin nerede olduğunu bilmiyordu. Fakat bunları görmüştü. Sadece görmekle kalmamış, bunlardan 20 veya 30'unu da o hazırlamıştı. Barstow'un tanıklığı göz birliğinin sonu olurdu. Buna izin veremezlerdi. Tarkington adındaki hukuk danışmanı da Danang'da bulunuyordu ve adam göz birliğinden biriyle karşılaşacağından habersizdi tabii. Andrew ondan sonra Delta'ya gidecek ve kendilerini ele veren Barstow'un işini bitirecekti. Onu kolaylıkla satın alabileceği bir sokak kadınına vurdurtabilirdi. Andrew güneşten kızmış beton yoldan geçerek transit binasına vardı. Kendisini bir yarbay bekliyordu. Andrew önce endişelendi. Bir şey mi olmuştu? Sonra yarbayın üstünlük taslamakla birlikte gülümsediğini görerek rahatladı.
Binbaşı Victor Fontin?
Evet efendim.
Washington'dan savunma müsteşarı telgraf çekmiş. Hemen eve dönmeniz gerekiyor binbaşı. Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Fakat babanız...
Babam mı? Ölmüş mü?
Çok az vakti kaldığını belirtmişler. Tam son Newt'tan kalkacak ilk uçağa binebilirsiniz.
Victor Fontin ağır ağır konuştu. Babam yıllardır asla. Böyle bir durumu bekliyorduk zaten. Burada bir günlük işim daha var. Yarın gece Tansun Newt'ta olacağım.
Nasıl isterseniz. Önemli olanı sizi bulmamız. Haberi aldınız.
Andrew, evet yarbayım diye karşılık verdi. Haberi aldım. Adrian kardeşinin Amerika'dan pazartesi günü ayrılıp Saigon'a gittiğini öğrenmiş, bunun nedenini köstürmek için pek uğraşmaya gerek yoktu. Andrew aptal değildi ve kendisini savunmak için suç kaynağına gitmişti. Suçlarının arasında önemli delilleri gizlemek ve adalete karşı gelmek de vardı. Fakat Washington'ın bir sokağında cinayet işlemek bu suçlara dahil değildi. ''Aman tanrım'' diye düşündü. ''Hala kendimi kandırmaya çalışıyorum. Bu olasılığı düşünmekten kaçınıyorum. Oysa bu mümkün.'' Göz birliğinin 8. üyesi Washington'daydı. Nevins'in katili de o adamdı. Hem Nevins'in katili Andrew'e anlattığı şeyleri haber aldıktan sonra harekete geçmişti. Andrew uçaktan indiği zaman celplerin gönderilmediğini duyacaktı. Böylece göz birliği bir süre daha rahat rahat çalışabilecekti. Fakat onlara engel olacak bir şey vardı. Adrian kardeşinin gözlerinin içine bakacak ve bu gözlerin derinliklerinde Jim Nevins'in ölümünü görürse intikam olacak, onu mahvedecekti. Yoksa yine kendisini mi kandırıyordu? Kardeşine katil diyebilmesi mümkün müydü? Şimdi babası ne istiyordu? Zaten bu neyi değiştirirdi? 21. ayrımın sonu. Sayfa 253.